Yorumunu yapmaklı olduğum Romalılara mektubun son bölümüne geldik. Son bölüm, yani 16. bölümün 8. ayetini. Hatırlayacağınız gibi Roma'daki kilise Paulus tarafından çok farklı şartlar altında kurulmuştu. Akvile ve Priska ile Korintos Agorası'nda pazar yerinde tanışmış, sonra başka kişilerle cezaevinde tanışmıştı. Sonra bu kişiler Roma'ya giderek oradaki kiliseyi kurmuşlardı. Rab'de sevgili arkadaşım Ampliatos'a selamlarımı bildirin. Mesih bağlılığında iş arkadaşımız Urbanos'a selam edin. Sevgili arkadaşım Stahise'de selamlarımı iletin, diyor Pavlus. Roma'da eski iki yazıt bu iki imanlının adını taşıyor. Adın bir kölenin adı olduğu sanılıyor. Pavlos bu kardeş için sevgili sıfatını kullanıyor. Agapitos. Mesih'e iman eden herkes sevgilidirler. Bu mektupta aynı zamanda Stahis ve Persis'e sevgili denmektedir. Pavlos şunları yazar. Öyleyse Tanrı'nın seçilmişleri, kutsal yaşamlar ve sevilenler olarak sevecenlikle dolu bir bağır, iyi yüreklilik, alçak gönüllülük, yumuşak huyluluk ve sabırı kuşanın. Kolosserler 3:12. Yuhanna 3 mektubunda bu sıfatı 12 kez kullanmakta. Ampliatos çok görülen bir köle ismidir ve katakomplardaki ilk Hristiyan mezarlarının üzerinde her zaman şeref yerinde olmak üzere sık sık görülür. Belli ki Pavlos'un Rab'be yönelttiği ve çok sevdiği kişilerden biriydi bu. Urbanos şehirli anlamına gelir. Bu da sık görülen bir köle ismiydi ve köy yerine şehirde büyütüldüğü anlamına gelebilir. Kendisinden imanlılarla birlikte gerçek bir işçi olarak söz edilir. Stakis'in ismi kraliyet sarayında yaşayanların listesinde geçmektedir. Erkek ismidir. Sadece Pavlus tarafından değil, bütün kilise tarafından seviliyordu. 10. ayette Mesih'te onaylanmış olan Apellis'e selamlarımı bildirin. Aristobulos'un ev halkından olanlara selam edin, diyor. Bir inanlıda aranacak en önemli özellik Rab tarafından onaylanmış olmasıdır. Aristobulos bebek İsa'yı öldürmeye kalkan Kral Herodes I'nin torunu olduğu düşünülüyor. Kral Agrippa'nın kardeşi olan bu adam varlıklı biriydi. İmparator Claudius'la arkadaştı. Kendisinin imanlı olduğu sanılıyor. Roma'da yaşayan bu varlıklı kişinin çok sayıda kölesi vardı. Pavlos bunlardan onun ev halkı olarak söz ediyor. Bu kölenin önemli bir kesimi Rab-i İsa Mesih'e iman etmişti. Aristobulos ölünce kölelerini imparatora sattı ya da miras olarak ona bıraktı. Bunlar Mesih'e olan imanlarını korudu. Daha sonra Pavlos Roma'da tutukluyken Filipililere özellikle Kayser'in evinden olanlar sizleri selamlar, diyor. Apellis beğeni kazanmış olandır. İsmi ya Yunanca ya da Yahudicedir. Yahudiler arasında çok kullanılırdı. Çok büyük bazı sınanmalardan başarıyla çıkmıştır. Gelenekler onun ya İzmir ya da Herakleia piskoposu olduğunu göstermektedir. Soydaşım Herodias'a selamlarımı iletin. Narkissos'un ailesinden Rab bağlılığında olanlara selam edin, diyor Romalılar 16 ayet 7'de. Burada ne diyor? Soydaşım Herodias'a selam. Andronikos'la Yunia Pavlos'un soydaşıdır. Bunu 7. ayette görmüştük. Yani İsrailli. Herodias da onun soydaşı. Bu üç kişi ve olasılıkla Meryem Kutsallar Galerisi olarak bilinen bu listede İsrailli olanlardır. Geriye kalanlar uluslardandır. Herodias'ın Herod ailesinden olduğu düşünülüyor. Onun da Aristobulos'un ev halkı sırasından olduğu olası. Narkissos'un ailesinden Rab'de olanlara selam. Bu adam da Roma'da ileri gelenlerden, imparatorlarla ilişkisi olan, yönetiminde köleler bulunduran biri. O da Aristobulos sırasından yetki sahibi. Bazıları onun Kral Claudius'la çok içli dışlı olduğunu ama Nero tahta geçince bu etkili adamı çekemeyerek öldürdüğünü yazar. Durum buysa öldürülen kişinin malı mülkü ve köleleri imparatora geçti. Onlar Kaiser'in ev halkı sayıldı. Kaiser bu yolda pek çok inanlı köle sahibi oldu. Filipililer 4.22'deki selam böylece daha iyi anlaşılıyor. Roma İmparatorluğu çelişkiler dünyasıdır. Pavlos kendisinden soydaşım diye söz ettiğine göre Herodias belli ki bir Yahudiydi. İsmi Herodes'in ailesini önermektedir. Belki de bir köleydi ve ait olduğu ailenin ismini almıştı. Narkissos, Agrippina tarafından öldürtülen, önceden köle olup da sonra özgür kılınmış, tanınmış birinin adıydı. Burada söz edilen kişi büyük olasılıkla eskiden ona ait olup onun ismini almış biriydi. 12. ayet. Rab hizmetinde çalışan Tirefana ile Trifosa'yı selamlayın. Rab hizmetinde çok emek çekmiş olan sevgili Persis'e selam edin diyor. Filipililere Roma'dan yazdığı mektupta tutuklu Pavlo şöyle diyor. Öyle ki Mesih'ten ötürü cezaevinde bulunduğumu tüm saray kollayıcıları da geriye kalan herkes de biliyor. Hiç kuşkusuz bunların bir kesimi Pavlos'un Roma'ya getirilişinden sonra Rab İsa'ya iman etti. Özellikle Yahudi kölelerden ve özgürlüğünü elde edenlerden oluşan bu topluluğun çoğunluğu iyi haberi ilgiyle dinledi. Yahudiler Mesih'i beklediklerinden birçoğu müjdeyi değerlendirdi. Ama daha önce de gördüğümüz gibi Pavlos'un Roma'ya gelişinden önce Kaiser'in ev halkı arasında çok sayıda inanlı köle ya da özgürlüğünü elde etmiş kadın ve erkek vardı. Çoğunluğu İsrailliydi ama başka halklardan da geniş sayıda insan vardı. Bunlar imparatorun her işinde çalışmakta, birçoğu önemli yer tutmaktaydı. Daha sonra bunlardan bazısı, özellikle kadınlar arasından olanlar, Mesih'e imanları yüzünden öldürüldüler. Her iki isme eski Roma yazıtlarında rastlanmaktadır. Bunların da imparatorun sarayına bağlı olduğu düşünülebilir. Bu kız kardeşler bıkmadan usanmadan Rab'be hizmet ediyordu. Onlar aracılığıyla kuşkusuz pek çok kişi kurtarıcı Mesih'i duydu, ona iman etti. Bu yoksul emekçiler dulları, hastaları, yetimleri ziyaret ederek onları yüreklendirmekteydi. Belki de kocaları yoktu ya da varsa imanlı değildi. İki kız kardeşin Mesih'e bağlılığı bir örnektir. Haberci Pavlos selamında onları da anıyor. Tirifana ve Trifosa ince ve narin anlamlarına gelen, kulağa hoş gelen isimlerdi. Bu iki hanımın hiç evlenmemiş olan, Mesih'e iman etmiş iki kız kardeş olduklarını tahmin ediyorum ben. Zengin kadınlar olup haberci Pavlos'a bakmış olabilirlerdi. Pavlos onların Rabbin hizmetinde çalıştıklarını söylemiştir. Roma'daki kilisede gerçek işçilerdi. Sevgili Persis, Rabbin hizmetinde çok çalışmış olan bir başka kadındı. Persis, özgür kılmış bir kadının ismiydi ve konumu biraz önce söz edilen iki kız kardeşin yaptıklarından daha fazla şey gerçekleştirmesine izin vermiş olabilirdi. Persis adındaki kız kardeş, özgürlüğünü elde etmiş bir köle olduğu dediğim gibi sanılmaktadır. Persis'in Persli yani İranlı olduğunu düşünenler de vardır. Bu sonuç onun adından çıkıyor ama bu iddia kesin değildir. Rabbin seçilmişi Rufus'a ve bana da analık etmiş olan anasına selam edin diyor Romalılar 16 ayet 13'te. Rufus'un kilisenin önde gelen kişilerinden biri oluşu babasından söz edilmesiyle iman edilmiştir. Yuhanna Markos müjdesini yazdığında onu öncelikle Romalılar için yazmıştı. Bu müjdede Mesih'in çarmıhını taşıyan Simon adlı bir adamdan söz eder. Kırdan gelmekte olan Simon adındaki Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar. Markos 15:21'de okuyoruz bunu. O gün Romalı askerler İsa'nın çarmıhın altında yere düştüğünü görmüşlerdi. Kalabalığa bakarak iri yarı bir adam olan Kireneli Simon'u gel buraya bunu taşı diyerek çağırmışlardı. Ve Kireneli Simon İsa'nın çarmıhını taşımış ve bunu yapmakla kendisini ölümsüzleştirmişti. Markos Simon'u İskender ve Rufus'un babası diye ekleyerek tanıtır. Roma'daki bütün kutsallar Rufus'u tanırlardı çünkü kilisede önemli bir adamdı. Evet, dört ayrı yazardan yalnız Markos onu Alexander ile Rufus'un babası olduğunu yazıyor. Niçin? Çünkü Markos adıyla bilinen belge uluslara seslenmektedir. Markos özellikle Roma gibi uzak yerlerde bulunanlara müjdesini yazdı. Simon'la adı verilmeyen eşinin Alexander ile Rufus adında iki oğlu olmuş. Bunlardan Rufus Mesih'e iman etmiş ve Roma'ya yerleşmiş, Roma topluluğuna katılmıştır. Simon'un eşi Pavlos'a analık etmiş. Haberci Pavlos'un annesi ve babası hakkında hiçbir şey bilmediğimiz halde burada Yeruşalim şehrinde Kireneli Simon'un karısı olan Tanrı yolunda yürüyen bir kadının elçi Pavlos için anne gibi olduğunu öğreniyoruz. Pavlos iman ettikten hemen sonra Yeruşalim'e ilk geldiğinde Hristiyanların kendisinden korktuklarını hatırlayacaksınız. Bu güçlü ferisinin içten olduğuna, samimi olduğuna ikna olmamışlardı. İşin içerisinde bir iş olmasından korkuyorlardı. Buna karşın Rufus'un annesi Pavlos'u evine kabul etmişti. "Gel Rufus'la beraber onun odasında kalırsınız," demişti. Pavlos geriye dönüp o zamana baktığında bu kadın hakkında "O Rufus'un annesi ama benim de annem," demişti. Bu yüreği sıcak Hristiyan annesi için ne kadar güzel bir övgüydü. Pavlos Rufus için Rab'de seçilmiş, yani eklektos diyor. Bu söz çoğul olarak 8.33'te kullanılıyor. Tanrı'nın seçilmişleri. Dediğim gibi Rufus'un babası Simon basit bir köle. Yeruşalim'de Rabisa'nın haşlanacağı haçı taşımış. Belki o haçı taşımaktayken peygamberlik sözlerini ve özellikle Yeşaya 52. bölüm 12'den 53. bölümün 12. ayetine kadar olan bu çarpıcı sözleri anımsamış. Ta Golgota tepesine haçı taşıdıktan, belki de oraya diktikten sonra durmuş, Tanrı kuzusu Rabisa Mesih'in günahları için sunulduğunu gözleriyle izlemiş. Onun söylediği son sözleri duymuş, orada Mesih'e iman etmiş ve dönünce olayı eşine anlatmış, o da hemen iman etmiştir. Oğullarını da etkilemişler, onlar da Mesih imanlısı olmuştur. Şimdi Rufus, Pavlos tarafından övgüyle anılıyor. Bu seçkin imanlının anası, az önce de belirttiğim gibi, ona da analık ettiğini belirtiyor. Mesih ise bağlıları böyle oluştu değerli dostum. Rufus bu bölümün gölgelerindeymiş gibi görünse de, onun hakkında saçının rengine kadar çok şey biliyoruz. Adı kırmızı anlamına gelmektedir. Onu kırmızı diye çağırıyorlardı, ancak saçı kırmızı olan birçok kişi vardı. Onu sıra dışı yapan saçı değildi. Onu tanıtan sözü Rabbin seçkin ya da seçilmiş bir kulu sözüdür. Ben bunu çok seviyorum. Siz pek ama bu bölümde adı geçen diğerleri de Rab'de seçilmiş kişiler değiller miydi diye sorabilirsiniz. Evet, hepsi de harika kutsallardı. Ama bu adam özeldi. Belki de daha iyi bir tercüme Rab'de mükemmel olabilir. Tanrı'nın büyük bir kutsalıydı. Diğer açıdan İsa Mesih'e iman eden her insan seçilmiş, sevilendir ve kutsaldır. Asinkritos'a, Filegon'a, Hermes'e, Patrovas'a, Hermas'a ve onlarla bir arada olan kardeşlere selamlarımı iletin. Filogogos'a, Yulia'ya, Neroyos'a ve kız kardeşine, Olimpos'a ve onlarla bir arada olan bütün kutsal yaşamlara selamlarımı iletin. Evet, bu isimler bize yabancı geliyor ve bunları bazen söylemekte bile zorlanabiliriz. Bunlar bizim için sadece isimler olmaktan ileri gitmiyor ama Pavlos onları tanıtıyordu. Büyük bir olasılıkla onların Mesih'e iman etmelerini sağlamıştı Pavlos. Şimdi Asinkritos adının anlamı eşi olmayandır. Filegon'a ilişkin hiç bilgimiz yok. Hermes pek çok kullanılan bir köle adıdır. Hermes adı Hermagaros, Hermeros ya da Hermodoros, Hermogares gibi adlardan birinin türemesidir. Patrovas adındaki bu kişinin bir yakınının Nero'nun bağlılarından olduğu sanılıyor. Bu imanlıya ilişkin bilgi yoktur. Adı geçen bu kişilerin aynı ev toplantısında olduğu anlaşılmaktadır. Philagogos anlamı sözü ya da bilimi seven demektir. Onu izleyen Julia, Philagogos'un eşi, annesi ya da kız kardeşi olabilir. Onun adı birçok yazıtta bulunur. Kendi özgürlüğünü elde etmiş bir köledir o. Aydın biri. Bu adın ona önceki sahibi tarafından verildiği sanılıyor. Nereos'la kız kardeşi diyor ve bu kadının adı bilinmiyor. Ama Nereos adına yazıtlarda rastlanıyor. İmparatorun kölelerinden biridir. Sarayda etkinlikleri olduğu başka bir yazıdan anlaşılıyor. Olimpas, Olimpiadoros'un kısaltılmış şeklidir. Ona ilişkin bilgi yok. Bildirilen adların yanı sıra bu kutsal yaşamlılar, kentin belirli köşesinde Mesih'e olan imanlarını etkin bir şekilde sürdürüyorlar. Bu dönemde yalancı tanrıların egemen göründüğü Roma'da sayısı bilinmeyen birkaç yerel topluluk Mesih'in adını yüceltiyor, diri tanrıya tapınıyor. Romalılar 16. bölümün 16. ayetinde birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın diyor Pavlus. Mesih'in bütün kilise toplulukları sizlere selam ederler. Pavlos'un mektubu tüm bu topluluklara yöneliktir. Pavlos tüm topluluklara kutsal öpüşle birbirinizi selamlayın diyor. Pavlos'un çok sık kullandığı selam biçimidir bu. Haberci Pavlos sevgi öpüşü diyor. Batı dünyasında bu söz artık değerini ve anlamını yitirmiştir. Kullanmıyorlar bile ama bizler için bunun ne demek olduğunu anlamak daha kolaydır. Hatta yeni antlaşmayı çağdaş İngilizceye çeviren Filipis adında birisi bu yerde şu ilginç kullanıma başvuruyor. Hepiniz içtenlikle birbirinizin elini sıkın. Pavlos birbirinizi sevgi öpüşüyle öpüşün diyor ama o bu değeri kalkan ya da anlamını yitiren sözü anlamıyor, kullanamıyor. Hepiniz diyor içtenlikle birbirinizin elini sıkın. Hatta bu selamlama eski dönemdeydi, günümüze uygulanmaz diyen batılı yorumcular doğu kafasını anlamakta zorluk çekiyorlar. Oysa bu sevgi öpüşü harika bir birlikteliğin işaretidir. Mektubun yazıldığı Ahaya bölgesinin çeşitli yerlerindeki ev toplulukları, Pavlos'un sözünü ettiği Mesih'in tüm kilise topluluklarıdır. Korintos'taki kilise dendiğinde Ahaya'daki kilise topluluklarına değinilir. Roma topluluğundaki bazı kişileri içeren imanlılar galerisi burada kapanıyor. Bu adlar o büyük kentteki inanlılara ilişkin önemli bilgiyi bize iletiyor. Çok geniş olmamakla birlikte değeri inkar edilemeyecek bilgilerdir bunlar. Pavlos 16. bölümün 17-19 ayetlerinde kardeşlerim size yalvarırım diyor. Eğitildiğiniz öğretiye ters düşen, bölücülüğe yol açan ve suça sürükleyen kişilere karşı gözünüzü açın, uyanık olun, onlardan sakının. Çünkü bu insanlar Rabbimiz İsa Mesih'e değil, kendi midelerine uşaklık, kölelik ediyorlar. Okşayıcı güzel sözlerle saf insanların yüreğini kandırıyorlar. Ama sizin buyruğa uyduğunuzu herkes duydu. Bu nedenle sizin için seviniyorum. Bunun yanı sıra yararlı işlerde bilge, kötü işlerde ise günahsız olmanızı dilerim. İsa Mesih insanlığa Tanrı'nın sevgisiyle geldi. İnsanı sevdiği için canını verdi. Kanını akıttı. Tanrı insan ilişkisinde sağlıklı imanı açıkladı. Mesih inancı imanlıları birleştiren bir inançtır. Bu somut temele ters düşen her öğreti ve sav bölücülük doğurur. Kilise topluluğunun kuruluşundan bu yana bölücülük doğuran, öğretileri yayanlar hep çıktı ve bugüne kadar da çıkmaktadır. Tanrı esiniyle hem Roma'daki imanlılara hem de tüm çağlardaki Mesih bağlılarına seslenen haberci Pavlos, bu dönemde mektubu sona erdirirken kardeşlere gerekli bir uyarıyı yerinde buluyor. Hem de yalvarırcasına onlara sesleniyor. Dikkat edilirse Pavlos topluluklara da koşut uyarıda bulunuyor. Örneğin Filipililer 3:2, 17-19, 2. Korintoslar 11-13-14, Galatyalılar 2-4. Rabbisa Mesih yüceden kilise topluluklarını kesinlikle uyarıyor Vahiy 2.20'de. Yalan dolanla yoğrulu insanlık tarihi her çağda yalancı öğretilere, sağlıksız öğretilere sahne oldu ve halen de olmakta. Bu çeşit insan yapısı öğretiler İsa Mesih'in gelişine kadar sürecektir. Sayısız insanı bu sahte, sağlıksız öğretilerin peşine salacak. Bunu göz önünde tutarak her çeşit yalana, yalancılığa, sağlıksız öğretiye karşı eğitim değerli dostum, kilise topluluğunda ara verilmeden sürdürülmelidir. Haberci Paulus bunu gerekli görüyor. Bu nedenle mektuplarına bu önemli uyarıyı ekliyor. Roma'daki topluluğa bu özlü ve anlamlı mektubu sona erdirirken, kilise üzerinde toplanan tehlike bulutlarını da görüyor. Kilisenin temel attığı, kök tuttuğu her yere iblis kendi ajanlarını göndermiştir ve göndermeye de devam ediyor. Değerli kardeşlerim, her ruha inanmayın. Bunun yerine Tanrı'dan olup olmadığını anlamak için ruhları deneyin. Çünkü pek çok yalancı peygamber dünyaya çıkmış bulunuyor dedi Elçi Yuhanna. 1 Yuhanna 4 ayet 1'de. İblis yalana karşı işlemez. Yalan ona hizmet etmektir. O her zaman her yerde gerçeğe karşıdır. Karşı durur. Tüm yalancı öğretilerin, sahte öğretilerin, sağlıksız öğretilerin Mesih'in kişiliğini hedef aldığını unutmayalım. İsa Mesih ben gerçeğim dedi Yuhanna 14:6'da. İblis icat ettiği bütün yalancı sahte öğretiler yoluyla Mesih'in yüce kişiliğini yıkmaya, önemini azaltmaya ve imanlının kurtuluşunu sarsmaya çalışır. Mesih'in kurtuluş için neler yaptığını düşürmeye, onun değerini yitirmeye çalışır. Bunlar Mesih'in sevgisini ayak altında çiğner, kurtarışını geri teper, verdiği sonsuz yaşam güvenliğini hiçe sayar. Paulus'un uyarı vermesi bu nedenle çok önemlidir. Bu uyarıların ışığında gerçeği yalandan ayırt ederek yalana tümden karşı koyabiliriz, koymalıyız da dostum. Paulus eğitildiğiniz öğretiye ters düşen diyor. Nedir bu öğreti? Çünkü hiç kimse atılmış olandan başka temel atamaz. Bu temel İsa Mesih'tir. Bu bir. Bunu 1. Korintoslar 3:11'de okuyoruz. 2. Bizlerde işleyen güç oranınca diyebileceğimizden ya da düşünebileceğimizden çok daha üstün olanı yapabilen Tanrı'ya diyor Efesoslar 3:20'de. Mesih inancı tarihsel inançtır. Tarihe dayanan inanç. Haberciler ve peygamberler temeli üzerine kurulmuş yapı. Bu kesinleşmiş inançtır. Tanrı'nın yeni antlaşmada açıkladığı kurtuluş inancı. Başka hiçbir çağda ona bir şey eklenemez. Pavlos Titus'a yazdığı mektupta şöyledir. Bir iki kez öğütledikten sonra inanç konusunda bölücü insandan yüz çevir, böyle birinin doğru yoldan sapmış olduğunu bilesin. O günah işlemektedir. Üstelik kendi gözünde de suçludur. Tarihsel Mesih inancını hedef edinen insansal öğretilerin gelişinde önemli bir neden var. Aranızda ayrılık bulunması zorunludur. Öyle ki onaylananlarımız gün ışığına gelsin diyor 1. Korintoslar 11:19'da. Ayrılık oluşturan sakat, sağlıksız öğretiler ya da imanlının kafasını karıştıran, imanlının imanda güçleşmesini, temel atmasını engelleyen öğretiler kilise tarihi boyunca vardı ve özellikle günümüzde bu çok daha fazlalaştı. Günümüzde televizyonlarda yapılan şovlarla bunun ne kadar uzun vadeli yıkıcı sonuçlar getirdiğini görmekteyiz. Şovlar yapılıyor. Bu tür sakat, sağlıksız öğretiler bölücülük doğurur, suça götürür, imanlının gerçekten iman yaşamında büyümesine engel olur. Skandal sözünün kökeni skandalondur. Haberci Paulus her uğradığı yerde bu tür öğretilerle karşılaştı. Bu nedenle uyarıyı her durumda tekrar etmeyi zorunlu buldu. Doğru ve sağlıklı öğreti vermeyenleri Paulus 4 noktada belirtiyor. 1. Bunlar Rab İsa Mesih'e kulluk, kölelik etmiyorlar. 2. Kendi midelerine, kendi çıkarlarına kulluk ediyorlar. Bunların sonu mahvolmaktır. Onların tanrıları mideleridir. Utanmaları gereken şeylerle kurum satarlar. Yalnız bu dünya ile ilgili şeyleri düşünürler diye okuyoruz Filipililer 3:19'da. 3. nokta pohpohlayıcı, tatlı sözler kullanıyorlar. 4. noktada onları işiten saf insanların yüreğini tuzağa düşürüyorlar ve onları kandırıyorlar. Bu insanlara ben Mesih'in adını ve kutsal kitabı kullanmalarına karşın, hatta söylediklerinde bazen güzel, kulakları okşayan sözler olsa bile onlara üç kağıtçı, yalancı, sahte insanlar diyorum. İmanlılar bunlara karşı uyanık olmalılar. Tanrı sözü de zaten bu konuda bizleri uyarıyor. Örneğin Efesoslar 5-6, Koloseller 2-4, 2. Petrus 2-3, Titus 1-10. Tüm yalan, sahte, sağlıksız öğretenlerin ortak yönleri aslında şudur. Onlar İsa Mesih'i gerçek niteliğinde tanımıyorlar. Güya İsa adıyla büyük mucizeler yapıyorlarmış gibi gösteriyorlar orada burada, televizyonlarda. Ama onlar işlerinden bu kadar insanları kandırabildiklerine seviniyor ve gülüyorlar. Tabii bunun gerisinde büyük çıkarlar, büyük paralar da vardır ne yazık ki. Bu sahtekarların dilleri öylesine tatlıdır ki karşısındakiler ısırıldıklarının farkında bile değiller. Ama zamanla bunlar ortaya çıkıyor, bunu da pek fazla insan duyamıyor, göremiyor. Bunlara karşı durabilmek, onların yalancılıklarını anlayabilmek için tek yol sağlıklı öğretidir. Tanrı sözünü iyi bilmemiz, iyi anlamamız gerekir. Bunun için de bir uğraş verilmeli, emek harcanmalıdır. Biz her şeyi, her öğretiyi Tanrı sözünün mihenk taşına vurmayı öğrenirsek, Tanrı bize her zaman gerçekler yine sözü aracılığıyla gösterecektir. Sağlıklı öğreti çok önemlidir. Bu nedenle de ben sürekli olarak sağlıklı öğretiyi vurguluyor ve bu Tanrı'nın sözünü sizlere açıklamaya, vermeye çalışıyorum. Pavlos 19. ayette çok önemli bir ilkeyi önümüze koyuyor. Yararlı işlerde bilge, kötü işlerde ise günahsız olmanızı dilerim diyor. Yani iyilik konusunda hikmetli olun, kötülük konusunda ise günahtan arı olun. Bilge insan buluşlar yapar. Kamuya, insanlığa yarar sağlar. Mesih bağlısı her tür iyiliği geliştirir. Tıpkı peygamberlikte buyurduğu gibi kendinize doğrulukta ekin, iyilik ürününü biçin. İşletilmemiş toprağınızı eşin. Çünkü Rab gelip üzerinize doğruluk ekinceye kadar onu aramak vaktidir diyor Hoşeya 10-12'de. İyilik konusunda bilge demek Tanrı sözünde eğitilmeleri gerektiği anlamına gelmektedir. Kötülük konusunda deneyimsiz demek kötülük karışmamış demektir. Pavlos Korintoslara kardeşler düşüncelerinizde çocuksu olmayın. Kötülük konusunda çocuklar gibi ama düşüncelerinizde yetişkinler gibi olun demişti 1. Korintoslar 14-20'de.